Ayrım 15, İdamlıklar, Kerim Korcan, sayfa 180. Adalet çok kısa bir zamanda müdde-i umumisini, jandarmasını cinayet yerine ulaştırdı. Ama ne yazık ki ve belki de gerçek katilin yakasından tutamadı. Böylece bir cinayetin hesabı görülmeden Ömer'i korkunç anaforlara itiyor, yeni bir cinayetin temelini atıyordu. Öyle bir düzendi ki bu fakirin, hele katil zanlısı bir fakirin katiyen sahibi yoktu. Bir adli müzaheret masalı vardı ama o da hiçbir zaman kurnası ıslanmayan süslü bir çeşmeydi. Haksız bir suçlamaya paçasını kaptırmış olanın veya olanların yapacakları nelerdir? İlk elden dişli bir avukatın kapısı çalınacak. Ne yapacak avukat? Dosyaları inceleyecek. Ağzı laf yapar, şahitlerin peşine düşecek. Sosyal münasebetler bakımından köyün yakın geçmişini analize tabi tutacak ve bu şartlar içinde vekaletini aldığı kimsenin hakkını meydana çıkarmaya çalışacak. Masumiyetini ispat yoluna gidecekti. Nasıl olacaktı ama bu iş? Nasıl olacaktı? Evvela Ömer'in kafasında bu işleri kısmen olsun çözebilecek bir bilgi olacaktı. Avukatı bile işlerinin peşine koşturmak için bilgi gerekti. Yoksa avukatın merhametine terk ederdi kendini insan. Eğer böyle yapacaksa gider kendine, adaletin merhametine terk ederdi. Ne lüzum vardı avukata? Ömer'in bu işleri çevirecek, avukattan iş isteyecek bilgisi de yoktu. Yalnız bir bilgiyle de olmuyordu iş, bir de para gerekti. Yani koca kapıları açacak altın anahtar. Ömer kazma sapı, kürek sapı, saban sapı ve değnek tutmuş ama altın anahtar tutmamıştı. Hep ağaç, demir, toprakla olmuş işi. Altına değmemişti. Yani Ömer'in hiçbir zaman parası olmamıştı. Ömer elini attığı zaman pantolon cebinden 2,5 kağıttan fazla para gelmiyordu eline. 2,5 kağıtla ne alınır? Bir çift çarık alınır. Kaçaktan 2 avuç tütün. Gerisi? Göynek yırtık, baş açık. Bu kara sabanlı düzen, köy düzeni böyleydi işte. Daha doğrusu Ömer ve benzerleri için böyleydi. Öteki insanlara gelince, aha, zengin arabayı dağdan aşırıyordu. Ömer için de bu düzen böyleydi işte. Kız beğen, başlık ister. Bayram olur, harçlık ister. Yani hepsinin başı para. Adaletin kapısını da bilgi veya para açıyordu. Bu altın anahtarlarla açılan kocaman kapıların önünde şaşırıp kaldı Ömer. Yücelerden yüce, dağlar gibi somurtup aykırı düşüyordu yoluna adalet. Adalet başı bulutlara değen bir ulu dağ ve Ömer de onun eteklerinde küçücük öksüz bir çoban oluyordu. Ömer küçücüktü dağın, adalet denilen dağın eteklerinde. Çaresizliğini bilerekten kara kara düşünüyor, kimselere göstermeden gözyaşlarını için için ağlıyordu. Adalet bir dağdır, Ömer de bir garip tavşan. Tavşan dağa küserse ne olur? Dağın bundan haberi bile olmaz. Zaten adalet işlerini belli bir sistem içinde yürütmeye mecburdur. Bunun içinde elinde bazen şaşan bir takım ölçüler vardır. Yani müdde-i umumi kantara bindiriyor suçluyu ve hükkam da kantar topunu ayarlıyordu. Adalet hükmünü herkeslere kabul ettiren belirsiz bir kişiydi. Hükmi şahsiyet. Ama emirlerini yürütenler gerçek kişilerdi. Zabıt katipleri, müdde-i umumiler, hakimler. Bunlar yüklüyorlardı insanlara cezaları. Bu kişilerin Ömer'e bir kini olamazdı. Ama katiyen olamazdı. Adalet duygusu kökünü asırlarda yaşamış bir manevi kültür, göğüsleri gururla kabartan güzel bir şeydi. Ne yazık ki ama kullandığı kantar, o küflü kantar insan yapısıydı ve ne acıdır ki bazen şaşıyordu. Kurunun yanında yaşın da yanması bundan. Kanun dilinde adli hata diyorlardı buna. Yani adaletin şaşması, şaşı bakması. İşte böyle bir göz kaymasının veya şaşı bakışın kurbanıydı belki de ayancıklı Ömer. Kara Musa'dan sonra ikinci kurban da o olacaktı. Kara Musa'nın dramı neydi? Olayların perde arkasına göz atınca çabucak anlaşılabilirdi ki bu oyunun içinde bir oyun vardı. Bunu anlamak için değil gözleri açmak, gözleri kapamak bile yeterdi. Şu veya bu şekilde kendisiyle bir çıkar çatışmasına düşmeyen ve onunla başka da bir işi olmayan Ömer, Kara Musa'nın katili olamazdı. Hakkında dayanaksız söylenen "beni Ömer vurdu" cümlesi, samanlığa bırakılan tüfek ve bir eski sınır nizası yeterli bir delil değildi. Ömer'i şöyle gözle görülür, elle tutulur bir çatışma noktasında Kara Musa'nın karşısına koymak gerekti. Ömer onun karısına mı göz dikmişti, malına mı tamah etmişti yoksa? Kendisiyle her fırsatta çatışma fırsatları mı arıyordu? Hiç böyle bir şeyler yoktu. Nitekim karısının hovardası kendisine Ömer hakkında bir takım uyarmalarda bulununca Kara Musa önce şaşmıştı bu uyarmalara. Çünkü böyle bir şeyi haklı gösterecek en küçük bir ipucu, belirti yoktu. Bunlar ufacık ufacık meseleler. Adalet koca gövdesiyle bu ufacık meselelerin peşinden gidemiyor, köylerde ne dümenler döndüğünü bilemiyordu. Kara Musa hiç şüphe yok ki kör bir kurşunun kurbanı değildi. Öyle olsa niçin üç el daha atacaktı adam? Neden tüfeği Ömer'in samanlığına saklamak ihtiyacını duyacaktı? Belli ki bu iş önceden çizilmiş bir plana göre yürütülmüştü. Aslına bakılırsa Kara Musa'nın gıyabında bir mahkeme kurulmuştu ve o mahkemenin üyeleri her kaç kişi iseler konuşup bir karara varmışlardı. Gizlice alınan ve gene gizlice uygulanan bu karara göre Kara Musa'nın cezası ölümdü. En aziz varlığından, canından oluyordu Kara Musa böylece. Peki suçu neydi? Suçu meydanda. Güzel, alımlı bir kadına sahip olmak. Ne tuhaf, ne şaşılacak bir şeydi bu. İnsan gören gözlerine, düşünen kafasına inanmak istemiyordu. Demek oluyordu ki bir kadın kapılandığı eve sağ ayağıyla saadet, sol ayağıyla da felaket getiriyordu. Kısraklar gibi salına salına dolaşıyordu evlerde. Gönüller dolduruyordu kahkahası. Kocasının kucağında oluyordu yerine göre yavru yavru. Besili bir kedi gibi sokuluyordu yumuşak. Yani her şeyiyle burada. Ama gönlü de bir yerlere kayıp gidiveriyordu işte. Orospuluğundan veya kahpeliğinden değildi bu. O ak bir güvercin gibi süzülüp geliyordu maviliklerden. Sonra ceylan bakışlı bir kız oluyordu toprağa inince. Cayır cayır yakıyordu hangi erkeğe bakarsa ve yürüyordu pervasız, ah çekenleri ardına takaraktan. Gelin oluyordu sonra beyaz tüller içinde sülün gibi süzülerek, erkeğini arıyordu bir aşk şarkısı mırıldanarak aysız gecelerde. Kumru gibi içine yatırabileceği kendi erkeğini, bu herhangi bir erkek olamazdı, onu kolayca yol üstünde bulamazdı. Bir de buldum ama, sevinç gözyaşlarıyla ıslatıyordu kar beyazı patiska yastıklarını ve yumuşak bir kedi gibi oluyordu, rahat oluyordu döşeklerde. Nikah koca veriyordu kadınlara, gel gör ki erkek vermiyordu. Kadın bunun bir eyyamda farkına varıyordu. Dilediği erkeği bulamamışsa dişi bir kurt olup doğruluyordu ininde. Sonra terk ediyor inini ve karanlık gecelere uluyordu. O ulurken ağaçlar ürperiyordu ormanda. Durmuyor, ateşten gözleriyle karanlığı delerek yürüyordu. Bir adımını sevaba, bir adımını da günaha atıyordu yürürken. Helal ve haram karışık gidiyordu her anında. Akasya kokan geceler yeni bir mana kazanıyordu ama yeni bir erkek bulunca. İşler çok bir güzel gidiyordu bu haram sevişmede. Kimselerin şüphesine takılmayınca işler güzel gidiyor önceleri. Ama sonra tehlikeler beliriyor dağ gibi. Hovarda bol bol nasibini alırken sevişmeden koca da "ben helalımı vermem" der oluyor her haliyle. Çekilmez oluyor böyle yasak sevişmeler engelli bir havada. Akasya kokuları dağılıp kayboluyordu. Ve haramı uçkur çözen kadın durup durup kuduruyordu dalgasına taş atılınca. Gözlere gelmeden ve engelsiz sahip olabilmek için her istediğine, kocasını hiç gözünün yaşına bakmadan öldürüyordu. Asırlardan beri böyleydi bu. Acaba Kara Musa gizli kurulmuş bir mahkemenin karanlıkta verdiği amansız bir kararın kurbanı mıydı? Eğer hakikaten böyle bir mahkeme varsa onun azaları arasında muhakkak bir de kadın olmalıydı. Ömer yılların yılı gene böyle bir mahkemenin kararıyla mı bekliyordu ipe çekileceği geceyi? Öyleyse bu gizli mahkeme hiçbir yanıyla bildiğimiz normal mahkemelere benzemiyordu. Onun suvari jandarması, müdde-i umumisi, hakimi yoktu. Daktilosu, zaptı, dosyası ve mahpushanesi yoktu. Bu gizli mahkemenin suçlu gördüğü insanlara uyguladığı bir tek kanun maddesi vardı. Ölüm. Kararlarını daima gıyapta ve görünmeyen bir yerde gizlice veriyor ve fakat suçluya tebliğ ve duyurmaya lüzum duymadan onu uygun bulduğu anda öldürüyordu. İşte asıl mesele bu normal mahkemelere meydan okuyan, aldığı gizli kararlarla adaleti yolundan saptıran karanlıklar mahkemesini bulmaktı. Bu bulunmazsa Kara Musa görünmez bir kurşunla ölür. Zavallı yaşlı bir kadın ağlar karanlık gecelerde. Ömer de yıllarca mahpushane köşelerinde nizami bir ölüm beklerdi. Ömer'in üstüne 7 senede hiç olmazsa 7 kişi asılmaya gitti. Ömer o günlerde az çok sarsılmadı değil. Ama Boyabatlı Emin'in idama götürülüşü hiç de öbürlerininkine benzemiyordu. Emin Ömer'in yüreğinden bir parça gibi kopmuştu adeta. İdam öncesi Emin'e yapılan sıkılama, ellerine arkadan kelepçe takılarak eziyet edilmesi Ömer'i çılgına çevirmişti. Hükümet dememiş, adalet dememiş, yapmadığı küfür bırakmamıştı. Ömer karşıdan hücum gelmeden bir şeylere çatmak ve çarpmak istiyordu. Yoksa kabaran yüreğini başka türlü yatıştırmaya imkan yoktur. Öteki asılanları da aşağı yukarı aynı hava içinde götürmüşlerdi. Ama Emin'in götürülüşü apayrı bir tesir yapmıştı Ömer üzerinde. Bambaşka bir tesir yapmıştı. Bu neden böyleydi acaba? Belki de Ömer vücutça zayıf düşmüş, artık eski metanetini gösteremiyordu. Ve belki de felaketi önceden hissedebilen yaman bir ön sezisi vardı. Gündüzleri çeşitli sesler ve şakalarla kendisini biraz olsun avutuyordu. Gece oldu mu ama korku basıyor, aşağıdan 40 kişilik koğuşta kendisini yapayalnız hissediyordu. Kendisinden gayrı kimsenin yarınından bir korkusu olamazdı onun yattığı koğuşta. Onun için durum böyle değildi. Ölüm korkusu her an hatırındaydı. Bunun sonu nereye varabilirdi? Bir de her gün bu soruyla savaşmak zorunda kalıyordu. Evet, bu sonbahar temizliğine o da dahil miydi acaba? Evrakları 7 senedir temyize gitti ve bir yerinden bozulup geri geldi. Bu sefer tasdik edileceği nereden belli? Ömer'in de bir duyması görmesi yok. Dosyasının yeni şekli hakkında nereden bilgi alabilir? Hiçbir yerden alamaz. Dişli avukatlar gerek böyle bilgiler edinmek için. Yalnız nedense artık asılacağını düşünüyor Ömer. Kapı altına gelmez, yanaşmaz oldu. Hep daire bahçesinde kalıyor, dışarı katiyen adım atmıyordu. Sebebini soranlara da Emin kaz gibi kendini kollamadan bakkala çıktı da hemen tutuverdiler. Ben enayi değilim, kendi ayağımla kapana düşmem diyordu. Ömer daire bahçesinde gardiyan veya resmi sıfatlı başka bir kişi gördü mü, yoz bir at gibi başını kaldırıyor, gelene uzun uzun dikkatle bakıyor, sonra işi olmasa bile koğuşuna yollanıyor ve bir müddet içeride kalıyordu. Gardiyanlardan huylandığını da saklamıyor. Bir cigaraya bunlar adam asarlar arkadaş diyordu. Ben Emin gibi yaş tahtaya basmam, 5 paralık gardiyanlara rezil ettirmem kendimi. Boyabatlı Emin'in asılmaya götürülüşünün 5. gecesi Ömer olmadı, Allah uyuyamadı. Göğsüne diz çökmüşlerdi sanki, nefesi daralıyordu. Neydi böyle bu sıkıntı acaba? Azap içinde mi ölecekti yoksa? Evet, içinde yaşama güveni gittikçe azalıyor, çevresinde ister istemez bir şeyler değişiyordu. Onun değildi belki de artık bu mahpuslar dünyası. Şimdi kafası karmakarışıktı. Çoktan unutmuştu buraya nasıl getirildiğini. Haklı mıydı, haksız mıydı? Bu dahi bir önem taşımıyordu gözünde artık. Göre göre canından olacaktı. İşte asıl mesele buydu. Teselli de ne demekti canım? Onu her gün yapanlar vardı. Öğüt dinleye dinleye kafası kazana dönmüştü. Can vermesi, hem bile bile can vermesi o kadar kolay mıydı? Boş ver, içini ferah tut Ömer, kendini üzme, evhama kaptırmaya gelmez diyorlardı. Nasıl boş verecekti ama? Elindeki sarı tesbihi değil, canını istiyorlardı. Kolay mıydı bu kadar bu iş? Herkes merhamet doluydu ona karşı. Bu bile sıkıyordu adamı. Etrafını bedavadan teselli dağıtan bir sürü evliya sarmıştı. Onların can sıkan davranışlarını düşündü şu saatte. Sonra ağır ağır doğruldu yatağından. Tekmil koğuş arkadaşları en derin uykulardaydı. Ondaki bozgun halini görmediler. Koğuş kapısına yanaştı ağır ağır. Geniş koridor sessizdi. Tek adım sesi yoktu. Bütün koğuşlar gündüzün yorgunluklarını dinlendirmekteydiler. Tek bir mahkum vardı belki ayakta ve uyanık olan. O da Ömer'di. İnsafsız avcı silahını doğrulttu muydu? Ömer'den başka bir hedef yoktu. Ömer bunu biliyordu. Daire gardiyanına seslendi hiç lüzumu yokken. Gardiyan biraz sonra geldi. Ömer'i delikte görünce hiç şaşırmadı. Yüzünü dört köşe kapı deliğine uydurmuş, öylece duruyordu Ömer. Bu işi yapan başkası olsa çıkışırdı gardiyan ama ona seslenmedi. O da biliyordu ki Ömer yürekten yaralıydı. Şurada kaç gün olmuştu Emine alıp götürdükleri? Bu Ömer'i sarsacaktı, bunu bilmeyecek ne vardı? Demek ki ona sert davranmak olmazdı. Merak da etti gardiyan. Bu saatte çağrılışının sebebi ne olabilirdi acaba? Kibrit istedi ondan Ömer. Gardiyan uzattı kutuyu. İkisi de yaktılar ve birer nefes çektiler sigaralarından. Ama iş bununla bitmiyordu ki. Ömer sigarasını yakmış, yüzünü delikten ayırmamıştı. Susuyor, bir şey de söylemiyordu. Gardiyan merak etti, içini yatıştırmak istedi, sordu. Ne o, bir derdin mi var Ömer? Ömer boynunu büktü. Karşısında asılmadan önce Emine Kur'an okumasını öğütleyen Halil Çavuş vardı. Yalvaran gözlerle baktı ona Ömer ve içten bir sesle yalvarır gibi ''Aç dayı şu kapıyı'' dedi, ''senden rica ederim.'' Halil Çavuş tuhaf buldu bu isteği, şaşırmadı ama. ''Ömer sen çocuk mu oldun?'' dedi. ''Sen dünkü mahkum musun? Yatkın adamsın sen. Bu saatte kapı açarsak ne derler bize? Hem ne lüzumu var bunun?'' Ömer durdu, isteği yerini bulmamıştı ama vazgeçmedi. ''Orası öyle ya, ne lüzumu var bunun?'' Ama sen benim içimi bilmezsin ki. İçim yanar cayır cayır, bunu bilmezsin ki. Her şeyler meydandaydı. Ne vardı sanki bunu bilmeyecek? Emin asılmaya gitmiş, Ömer'de panik başlamıştı. Halil Çavuş anlayış gösterdi gene. 30 seneye vardı neredeyse benim buradaki hizmetim Ömer. Ben her şeyleri bilirim. Ömer'in istediği yapılsa ne olurdu sanki? O gene gözleriyle yalvarıyordu. ''Şurada biraz dolaşsaydım dayı, içerleri durulası değil, bir daraldı ki içim sorma, tutup da boğuverecekler sanki beni.'' Halil Çavuş ona olur diyemezdi, hatırını da kıramazdı. Zaten bütün mahkuma karşı davranışı böyleydi. Metanete çağırdı onu. ''Ne faydası olur oğlum sen koridora çıkarsan, ne olur sanki 3-5 adım atmakla, bir faydası olmaz ki, sen içindeki evhamı atmaya bak.'' Taş mıdır şu adamların yürekleri? Bir türlü Ömer'i anlamak istemiyorlar. Koğuş cehennem oldu işte, yatamıyor artık Ömer. Kolay mıymış dayı içinden evhama atması? Kolay değil dayı bu, taş olsa parçalanır insan. Halil Çavuş onu yatıştırmakta kararlıydı. Yanlış yoldasın sen Ömer, hep düşündüklerin yanlış. Sen Emin'i takmışsın kafana ama senin durumun o değil. Ömer bir an ümide kapılıyor Çavuş'un son sözü üstüne. Acaba kulağına bir laf mı çalındı bir taraftan, bir hükümet adamı tarafından? Acaba bu adam masum mu dediler? Ama gene de aksinden yokluyor işi. Sen güzel konuştun dayı, sağ ol ya. Bunlar namussuz adamlar be dayı. Bunlara güven olmaz. Adalet edeceğim derken harcarlar adamı bok yoluna. Gardiyan onu durgun sulara çekmekte kararlı. ''Elbette böyle konuşacaksın sen Ömer. İçine ateş sarmış bir kere. Bana sorarsan evhama kapılacak bir şey yok. Bu iş iyiye gidiyor derim ben. Her zaman da bu kanaattayım.'' Acı bir gülümseyiş geçiyor Ömer'in yüzünden. ''Bana sorarsan da canavar üstümüze gelmekte. İnanışım bu. Başka türlü düşünürsem dayı çok kötü yanılırım sonra.'' Geceler yalnız kötü şeylere değil, iyi şeylere de gebedir. Halil Çavuş umut kapılarını açık tutar. Adaletten umut kesilmez oğlum. Hükümet ekmeğiyle yetişmiş bu adamlar. Sana ne kasitleri olabilir ki? Hiçbir kandırıcı, inandırıcı tarafı yoktur şu son söylenenlerin. Ömer umutsuz. Asıl benim korktuğum da o ya. Haram be bu adamların yediği ekmek. Haram yemeseler zulüm yapmazlar. Halil Çavuş'un mantığı sarsıntı geçirir ama umut kapılarından ayrılmaz. Madem öyleydi de Ömer, 7 sene neyi inceledi bu adamlar? Demek gene de bir adalet ve hak arama var işin içinde. Ömer bu taraflara pek yanaşmaz. Koca memleket bu bedayı, bize sıra gelmemiştir. Süt banyosu yaparlarmış hem onlar Ankara'da, bize sıra gelmemiştir. Belki de Ömer haklıydı, renk vermedi gene Çavuş. İçin yangın Ömer dedim ya, hep bu yılgın konuşmalar ondan. Lakin iyi bil ki kuruntu bu. Ömer gülümsedi. Sen hep iyi şeyler söylersin Halil Çavuş. Bak bu yanın güzel işte. Kötü habara dilin varmaz. Çavuş beğendi yüzüne karşı yapılan bu değerlendirmeyi. Kötü haber taşıyanların dili kurusun. Ne çıkar kötü haberden? Biraz da iğnelemeye girişti Ömer. Parası olmayana dayı adalet çeşmesi su vermez. Biz de piştik artık bu işlerde. Çavuş anlamazdan geldi. Bakkal kapısı mı bu yoksa hükümet kapısı mı? Ne olacakmış para? Ne laf anlamaz adamdı şu Halil Çavuş. Avukat tutardım be dayı, bir şeyler ederdim. Halil Çavuş'a göre bu da lüzumsuz. Avukatlık ne işin olurmuş senin? Ben değilim diyorsun işte. Ömer mahkemelere kendisini gereği gibi anlatamamıştır dertli. Dediğimiz hep o ya, avukat gelse başka şey mi konuşuverecekti? Biz konuştuk bildiğimiz kadar ama dinleyen kim? Biraz daha sabretmesi gerekir. Çavuş gene bu yolu öğütler. Ömer oğlum, sabırdır her işin başı. Sen de sabredeceksin. Yüzdün yüzdün burnuna getirdin. Sabreden derviş muradına ermiş. İyi ama koğuşlar gece yaralarında sıkmaya başlamıştı Ömer'i. İyisin dayı ya, şu kapıyı açmadın. Dışarıda biraz gezerdik. İçimiz darlandı dedik sana. Koridorda ne işi var gece yarısı idam mahkumunun? Halil Çavuş oralara yanaşmaz. Ömer, çocuk olma dedik. İçini ferah tutacaksın. Buranın da bir nizamı var kendine göre. Ben seni bilirim, bundan bir şey çıkmaz. Ama müdür bey de hoş geldin demez adama. Ömer vazgeçmiyordu isteğinden. Şöyle bir iki gezinirdim Çavuş dayıma. Bir iki adım atar açılırdım. Halil Çavuş kızı vermez, dünürü de daraltmaz. Hay Allah'ım, hiçbir haber anlatamadım. Olmaz bu, sonra mesul oluruz. İçini muhkem tut sen, Allah de, daim Allah de. Ömer umutsuz başını sallar. Dedik be dayı, daim Allah dedik, lakin bir faydası yok. Halil Çavuş yüzünü kararttı. Günah işledin şimdi bak, Allah affetsin. Ömer umursamadı, güldü acı acı. Kara Musa öldü, karısını da hovardası aldı. Allah onları affetsin. Halil Çavuş teselli eder gene. Sen onların bu işi sürer gider mi diyorsun? Allah adildir oğlum. Elbette ayaklarına dolaşır bir gün. Ömer hiç umutlu değildi. 7 sene oldu dayı. Bu masalı hep söyledik. Ama gene döndük kendimiz dinledik. Deyecek bir şey de kalmadı artık. Ne deyelim? Yaşasın adalet. Ömer'i düzen kurup içeri attıranların sürdüğü safa ebedi olamazdı. Bu işlerin bir de denk tutmayacağı olur Ömer. Adam kendi açtığı çukura kendi düşer. Sen o zaman seyret neler olacağını. Ömer düşündü, önüne baktı. Kötü düşünceler ağır basıyordu besbelli kafasında. İçini çekti derin derin. Dayı, sen hep böyle güzel şeyler söylersin sağ ol. Söylersin ya, hep de aksi olur nedense. Bana gelince ben hiç umutlu değilim. Değilim sebebi şu. Namussuzun bu dünya be dayı. Bize bir köşesinde barınma hakkı vermezler. İkisi de sustular. Ömer çaresiz dertlere düşmüştü. Ne olabilirdi gardiyanın ona verebileceği? Hiç, kocaman bir hiç veya kupkuru bir teselli. Bunu o da biliyordu ve daha fazla konuşmak istemedi. Açılıp gitti sessizce. 15. ayrımın sonu. Sayfa 193.